أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسولنا محمد صلوات. 31. söz Miraç Risalesi 1. esas. Miracın sırrı lüzumu. Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak akrabu ileyhi min hablil verittir. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Her veli. Neden dolayı velayeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor? Çok dehşetli bir sual. Çok muazzam bir soru ve adeta alem-i İslam'ın devamlı kafasını kurcalayan bir hadise. Tabi buna çeşitli izahlar getirilmiş. Müfessirler tarafından, alimler tarafından, muhaddisler tarafından, alimlerimiz tarafından, Allah hepsinden razı olsun. Tabi bu asrın insanına biliyorsunuz kısa ve selametli bir yol lazım. Cenab-ı Hak nasıl ki maddi alemde, eskiden 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda gidilen bir mesafeyi şimdi 3 saatte kesecek bazı aletler, araçlar nasip etmiş, uçak gibi. Aynı şekilde eskiden 15 senede ancak tahsil edilebilen bir iman ilmini, bir marifet ilmini şimdi bu zamanda Cenab-ı Hak 3 saatte, 5 saatte, 10 saatte ihsan etmesi hem rahmetinin hem de hikmetinin şanındandır. Dolayısıyla maddi alemdeki terakki gibi manevi alemde de Cenab-ı Hak terakkileri insanlara gösterecek. Çünkü arada şu kadar binler sene geçmiş. Şimdi bu meseleleri alem-i İslam oturmuşlar, kendilerine göre teslimi ve taklidi olan o asrın insanlarına göre izah etmişler. Demişler ki her şeyi illa anlamak zorunda değiliz. Teslim edin. Allah'ın ifade ettiği, Hazreti Aleyhisselam'ın ifade ettiği bir meseledir. Madem ki Allah'a iman ediyoruz, madem ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalatına iman ediyoruz, madem ki semavatın vücuduna, meleklere iman ediyoruz, öyleyse bu meseleye de böylece iman edin. Cenab-ı Hak ne buyurmuşsa amenna. O zaman ki teslimi kuvvetli olan, imanı kuvvetli olan o büyük zatlar, o ecdadımız demişler ki her şeyi illa akıllı anlamak gibi bir mecburiyet yoktur. Bunu Allah mı emrediyor? Evet, işte İsra suresi, işte Necim suresi mesela. O zaman ben kabul ettim. Fakat bu asır farklı bir asır. Bu asır pozitivist bir asırdır. Ben aklımın anlamadığı bir meseleyi, çözemediğim bir meseleyi, ispat ve izah edemediğim bir meseleyi kabul etmem diyen maalesef bir asırdayız. Buna bilimsel manada pozitivizm diyorlar. Ve bizim ecdadımızın da taktığı isim tenkidat-ı ukala asrı. Yani her şeyi akılla tenkit etmeye çalışan, aklının kabul etmediği meseleleri geri çeviren, inkar eden ukala bir asır. Peki bu asrı Allah başıboş mu bırakacak? Dolayısıyla meseleler izah edilmemiş, öyleyse teslim ve taklitle kabul edilir mi diye Cenab-ı Hak diyecek? Hayır. Cenab-ı Hak bu asrın bu özelliğini bizden daha iyi bildiği için her asırda gönderdiği müceddidler ve müçtehitler o asrın insanların idrakine göre İslamiyet'i anlamak için anlattıkları gibi, bu asrın insanının idrakinin alabileceği şekilde İslamiyet'i bu asrın alimlerinin, müceddit ve müçtehitlerinin de anlatması icap eder. Ve elhamdülillah Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinde biz bunu görüyoruz. Ben müşahede etmediğim hiçbir meseleyi yazmadım diyor. Her İslami ve imani meseleyi 2x2 4 eder derecesine izah ve ispat ediyoruz diyor. En muannit bir dinsizi getirin, birkaç saat içerisinde ikna etmesem de ilzam etmeye hazırım diyor Bediüzzaman Hazretleri. İkna imanla alakalı, itikatla alakalı olduğu için o Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Ama karşıdaki insanın İslamiyet'e dil uzatamayacak, İslami bir meseleyi tenkit edemeyecek bir duruma ilzam diyoruz. Yani susmak diyoruz. Birkaç saat içerisinde Allah'ın izni keremiyle onları ikna etmesek de ilzam etmeye hazırız diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin, erkan-ı iman, imani rükünlerin tahakkukundan sonra, ondan sonra onları kabul ettikten sonra meydana gelen bir nurdur. Allah'a inanacağız, peygambere inanacağız, Kur'an'a inanacağız, semavata meleklere iman edeceğiz ve Cenab-ı Hakk'ın böyle bir hadise yaptığına teslim olacağız. Ama bu asrın insanı da bunun için bir izah istiyor, bir ispat istiyor, benim aklımı da lütfen doyurun diyor. Madem ki böyle bir talebi var, Cenab-ı Hak da rahmetiyle ve hikmetiyle Miraç'la alakalı meseleleri izah ve ispat etmek için, nasıl ki maddi hastalıklara maddi hekimler gönderir, manevi hastalıklar için de manevi hekimleri Cenab-ı Hak nasip ediyor ve manevi ilaçları da bu asrın muhtaç olan ve hasta olan insanların ruhlarına verecektir. Şimdi konu şu. Mesela deniliyor ki, Cenab-ı Hak akrabu ileyhi min hablil verittir. Ne demek? Allah kuluna şah damarından yakındır. Allah bize bizden daha yakındır. Peki, soru geliyor. Her şeye her şeyden daha yakındır Cenab-ı Hak. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Biz iman etmiş kullar olarak durduğumuz yerde Cenab-ı Hak'la konuşuyor muyuz? Evet. Ne diyoruz? Ya Rabbi diyoruz. Bana şunu ver diyoruz. Sıkıntıları Ya Rabbi bertaraf et diyoruz. Musibetleri kaldır diyoruz. Benim şu musibetimi Ya Rabbi bertaraf et diyoruz. Bana şu nimeti ver diyoruz. Annemi koru diyoruz. Bu bir Allah'la sohbettir değil mi? Allah'la konuşmaktır. Her veli kendi kalbinden Cenab-ı Hak'la görüşebilir. Peki soru şu. Neden dolayı? Niçin? Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüksek veliliği, Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olabileceği olduğu münacata ancak muvaffak oluyor. Nedendir peki? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün velilerin sultanıdır. Bütün peygamberlerin reisidir. Her bir veli, hatta her bir mümin bulunduğu yerde Cenab-ı Hak'la görüşebildiği halde, konuşabildiği halde, madem ki Miraç da Cenab-ı Hak'la Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir konuşması, bir mukalemesidir. Bulunduğu yerde niye görüşmedi de ta uzun bir seyahate gitti? Acaba sırrı lüzum nedir? Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Niçin böyle bir şeye lüzum görüldü? Çok mükemmel bir soru. Cevap da o nispette mükemmel. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. El cevap, şu sırrı gamızı, şu anlaşılması zor olan sırrı iki temsil ile fehme takrib ediyoruz. İki temsil. Temsiller niçin verilir? Temsiller, anlaşılması zor olan soyut meselelerin adeta somut bir elbise içerisine girmesi ve karşımıza temessül etmesi için verilir. Yani, nasıl ki biz uzakta bir şey görüyoruz. Bu kurt mudur? Tilki midir? Ya da herhangi bir hayvan mıdır? Fark edemediğimiz için gözlerimizde bir alet kullanırız. Biz buna dürbün diyoruz. Dürbünü alırsınız, uzaktaki o nesneye tutarsınız ve gözünüze yaklaştırırsınız. Bunun ne olduğunu açık beyan görürsünüz. Doğru mu? Doğru. İşte bu dürbün, uzaktaki bir şeyi gözümüze yaklaştırdığı gibi, temsiller de dürbün gibidir. Akıl gözümüze uzak görünen ve fark etmekte, seçmekte zorlandığımız bazı soyut meselelerin temsil dürbünü vasıtasıyla gözümüze, akıl gözümüze yaklaşmasını sağlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğinden bir ciheti de, hatta en parlak kısmı da temsildir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani Kur'an-ı Kerim mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in benzerini yapmak mümkün değildir diyor Üstad Hazretleri. Ve bunu bütün İslam alimleri de aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ve icazı onun tahrif edilmesine bir set olmuştur tarihi süreç içerisinde. 1400 senedir çok düşmanlar onu taklit etmek ya da onun benzerini yapıp onu saltanatından düşürmek için, çok Müslümanlar da müminler de onun benzerini yapıp kendi sözlerini kıymetleştirmek niyetiyle benzemeye çalışmışlar. Ama şimdiye kadar hiçbir beşere, hiçbir faniye Kur'an-ı Kerim'in benzerini yapmak gibi bir durum söz konusu olamamış. Niye? Çünkü mucize. Onu yapmak fani olan bir varlığa müyesser değildir. Onu yapmak ancak Allah sanatıdır. İşte bu mucizelik birkaç kısımdır. Bir tanesi de onun getirdiği mükemmel temsil özelliğidir. O temsillerle Kur'an-ı Kerim maddi ve manevi, ulvi ve süfli, küçük ve büyük, görünen ve görünmeyen bütün meseleleri insanların rahatlıkla anlayabileceği bir halde ne yapmış? Bizim önümüze getirmiş, temsillerle müşahhaslaştırmış. Yani soyutu somutlaştırmış. Burada da biz Miraç konusunun daha iyi anlaşılması için iki tane temsili inşallah beraber okuyacağız. Soruyu tekrar söylüyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, madem ki bütün velilerin sultanıdır, bütün velilerin en büyüğüdür, madem ki Cenab-ı Hak bize bizden daha yakındır, her bir veli kendi bulunduğu yerden Cenab-ı Hak'la görüşebiliyor, konuşabiliyor, biz de yapıyoruz. Nedendir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde Cenab-ı Hak'la görüşmek için şu kadar uzun bir mesafeye gitmek zorunda kaldı? Her bir velinin kendi yerinde muvaffak olduğu bir münacata ve konuşmaya niye uzun mesafeden sonra ancak muvaffak oluyor? İki temsille bu meseleyi izah etmeye çalışacağız. Birinci temsil. Bir sultanın iki çeşit mukalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. Bir sultan düşünün, iki çeşit görüşmesi, konuşması var. Kiminle? Raiyetiyle, kendi halkıyla. İki tarzda hitabı ve iltifatı vardır. Birisi ami bir raiyetiyle, cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla sohbet etmektir. Diğeri, saltanat-ı uzma unvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hakimiyeti âmme haysiyetiyle ve emirlerini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla o işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamir ile, o emirler ile münasebettar büyük bir memur ile konuşmaktır, sohbet etmektir ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mükalemedir, bir konuşmaktır, bir sohbettir. Şimdi iki sohbetin farkını anlayabildik mi? Anladık değil mi? Sultan kendi raiyetiyle iki şekilde görüşür. Bir, âmi bir raiyetiyle, küçük bir ihtiyaca dair, hususi bir şekilde ya telefonla ya vicai bir şekilde konuşuyor. Birisi diyor, sultanım diyor, benim evim yıkıldı, ne olursa bana yardımcı ol. Cüzi bir iş. Sultan ne diyor? İlgilenin bununla, evini tamir ettirin. Bu da bir konuşmak mıdır? Evet, konuşmak. Başka birisi diyor ki, efendim diyor, misal diyorum, benim çocuğum hasta, ne olursunuz bunu tedavi ettirin. Bununla ilgilenin, çocuğun hastalık meselesi neyse ona yardımcı olmaya çalışın. Konuşmak mıdır? Konuşmaktır. Bu da sultanın raiyetiyle konuşmasıdır, onunla görüşmesidir. Bazen telefon, bazen yüz yüze. Bu yapılıyor mu? Yapılıyor. Ya da sultan kendi hususi yaverine, ya da kapıdaki işte hizmetkarına, evladım arabayı hazırlayın bir yere gideceğim demesi. O da hususi bir konuşmaktır. Kahvaltımı hazırlayın getirin demesi. Hususi bir konuşmaktır. Gerek sultanın istekleri, gerekse o raiyetin hususi ihtiyaçlarını arz etmesi. Bu bir. İkincisi, devleti ilgilendiren ciddi bir konu var. Milletin istikbalini ilgilendiren ciddi bir mesele var. Devlet ya batacak, ya kalkacak, böyle muazzam ve ciddi bir hadise var. Sultan, o küçük bir ihtiyacı için kendisiyle görüşen, raiyetiyle görüşmesi gibi cüz'i ve ehemmiyetsiz bir şekilde mi ilgilenir? Hayır. Büyük bir içtima yapar. Bütün komutanlarını toplar. Devlet erkanını toplar. Devletin ciddi işle uğraşan insanlarını toplar. Büyük bir toplantı ve içtima yapar. Ve bu iş için görevlendireceği, şimdiki tabirle CEO olabilecek diyelim mesela, bir zatı çağırır ve herkesin huzurunda ona o mühim vazifeleri tevdi eder. Bu da bir konuşmak mıdır? Evet. İki konuşma arasında fark var mıdır? Hem de nasıl? Ya birisi ev kadar, birisi devlet kadar. Birisi cüzi bir hastalık kadar, birisi bütün devleti ve istikbalini ilgilendiren muazzam bir sıkıntı ve hastalık kadar farkı var mı? Var. İşte bu meseleyi Bezanistleri böyle ilk temsille çözmüş oluyor. Hakkatı okuyoruz, izahını yapıyoruz. İşte وَلِلَّهِ الْمَسَلُ عَلَى En yüksek temsiller, en kıymetli misaller ancak Allah içindir. Şu temsil gibi, şu kainat halıkının ve malikül mülk vel melekutun. Şimdi tabirlere bakın. Bunlar da çok enteresan. Kainatın halıkı olan Allah'ın bir. Mülkün ve melekutun yani görünen ve görünmeyen maddi ve manevi bütün alemlerin maliki olan Allah'ın ve hakimi ezel ve ebedin geçmişten geleceğe kadar ne kadar zaman varsa ve mekan varsa hepsinin de hakimi olan Allah'ın iki tarzda mükalemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Allah meleklerle konuşuyor mu? Konuşuyor. İlham. Ayrıca Allah hayvanlarla konuşuyor mu? Evet, konuşuyor. İlham. Allah bizimle konuşuyor mu? Konuşuyor. İlham. Allah'ın mütekellim ismi var. Mütekellim ismiyle her bir mahlukla kendi derecesine göre konuşur Cenab-ı Hak. Size hiç ilham gelmedi mi? Gelmiştir. Siz duanızla, münacatınızla, talep ve isteklerinizle Cenab-ı Hak'la konuşmadınız mı hiç? Konuştu. Dolayısıyla hakim-i ezel ve ebede ebed, malikül mülk ve melekut olan ve bütün mahlukatın halıkı olan Cenab-ı Hakk'ın mahlukatıyla iki çeşit mukalemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. Bakın, Üstadlar bir yerde bir kediyi misal veriyor. Hatta diyor, bazen kedi gibi bazı hayvanlar gözleri kapandığı vakit o ilham-ı Rabbani ile, Allah'ın ilhamıyla gider, gözüne faydalı olan otu bulur, gözüne sürer ve Allah'ın izni keremiyle iyileşir. Allah'ın bu ilhamını bilmeyen maddiyun insanlar, bir cihetle ateist insanlar, inançsız insanlar buna ne diyorlar? İçgüdü diyorlar. Sevki tabii eski tabirle. Söz diyor ki haşa sevki tabii değil, belki sevki Rabbani ile. Allah ona ilham veriyor. Bakın. Üstad size başka bir misal veriyor. Diyor ki mesela balıklar diyor yumurtalarından çıktığı vakit anneleri derin yerde olduğu için oraya gidemez. Çünkü diğer balıklar tarafından telef edilecek. Anneleri de çocuğun olduğu sığ yere, bebeklerin olduğu sığ yere gidemez. Çünkü vücudu ona müsait değil. Cenab-ı Hak içlerinden birisini ilhamla idare eder. Diğer balıkların hepsini onun etrafına taktırıyor. Dolayısıyla hayvanlarda ilham var. Meleklerde de ilham var. Avam insanlarda da ilham var. Müminlerde de var. Velilerde de derecesine göre daha yüksek seviyede ilhamlar var. Ve kendi bulundukları yerden Cenab-ı Hak'la hepsi cüz'i külli kendi durumuna göre konuşuyor. Ama Hazreti Peygamber Selam'ın konuşması böyle mi? Az önceki sultanın iki konuşmasından ikincisini bir hatıra getirin. Onu okuyoruz. İşte Miraç. Velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam. Bütün velayatın fevkinde. Bütün velilikleri toplayın. Ne kadar veli varsa, velilik mertebesi varsa, bütün bunların üstünde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürdür ki, bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın halıkı unvanıyla Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir. Kendi evinin ihtiyacını padişaha arz eden kişi, benim padişahım unvanıyla, padişahım benim bu ihtiyacım var unvanıyla görüşür. Çocuğunun cüz'i bir hastalığının şifası için padişaha müracaat eden padişahım unvanıyla onunla müşerref oluyor. Ama bütün devleti ve devletin istikbalini ilgilendiren ciddi bir iş için gelip sultanla görüşen zat benim sultanım unvanıyla ona görüşmüyor. Bütün devletin ve mülkün sultanı olan o zat ile, o padişah ile görüşür. Ünvan farklıdır burada. Dolayısıyla bir veli kendi bulunduğu yerden Cenab-ı Hak'la konuşurken Rabbi ünvanıyla görüşür diyor Sadımız. 12. sözde. Rabbi ünvanıyla. Yani benim Rabbim. Ya Rabbi diyoruz. Benim anıma şifa nasip et. Ya Rabbi benim babama rahmet et. Ya Rabbi benim şu işimi gör. Ya Rabbi benim bu sıkıntımı gider. Ya Rabbi bana şunu ver diye. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o da Cenab-ı Hak'la görüşmüş ama o Rabbül Alemin ünvanıyla görüşmüş. Benim Rabbim ünvanıyla değil. Yani kendisi değil mi? Kendisi miraca çıktığı vakit bütün mahlukatın emaneti, bütün mahlukatı aydınlatan bir nur onunla beraberdir. Adeta bütün mahlukat ona bir emanet vermiş. Ya Resulallah, sen Allah'ın huzuruna gideceksin. Onunla görüşeceksin. Bizim de şimdiye kadar gerek fert olarak, gerek nev olarak şimdiye kadar Cenab-ı Hakk'a yaptığımız şöyle zikirler, tesbihler, ibadetler vardır. Bunları biz sana versek, sen de bizim namımıza Cenab-ı Hakk'a arz etsen mümkün mü diye. Bakın Miraç. Onun için Hazreti Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, Kab-ı Kavsen makamında, Cenab-ı Hak'la ilk görüştüğü vakit söylediği ifade, Et-tahiyyatu lillah'tır. Et-tahiyyat, el-mubarekat, bu da Şafilerde, es-salavat, et-tayyibat. Ne demek? Bütün bunların hepsini komprime bir şekilde söylüyorum. Ya Rabbi, bütün mahlukat hayatlarıyla, varlıklarıyla, tesbihleriyle, hamdleriyle, güzel secdeleriyle, her şeyle sana müteveccihtir. Bütün bunların hepsinin şuurlu ve şuursuz olan bütün ubudiyetlerini ya Rabbi, ben Miraç'ta kainatın her tarafını dolaşmakla, bütün mahlukatın adeta yerlerine gitmekle, kapılarına, mekanlarına uğramakla, hepsi bana ezelden ebede kadar yaptıkları tesbihatı bana verdiler. Ben de geldim bütün bu tesbihatı, bu ubudiyeti sana kendi namıma takdim ediyorum diye et-tahiyyat ile Cenab-ı Hakk'ın huzurunda böyle bir sohbetle, mukalemeyle başlıyor. Ve bu kapıyı hepimize açık bırakıyor. Ve et-tahiyyatı bize namazımıza Allah onun şerafetiyle, azameti ve büyüklüğüyle bize de hediye veriyor. Biz de her namaza ne diyoruz? Et-tahiyyatu lillah. Ne demek? Ezelden ebede kadar bütün mahlukatın ubudiyetlerini ya Rabbi kendi namımıza sana takdim etmeye geldik diyoruz. Herkes ne kadar hissederse onun sevabını, makamını o kadar alabilir. Açık çek var burada. Bazıları 1 lira yazar, bazıları 1000 yazar, bazıları 1 milyon yazar, bazıları 100 milyon yazar. Ne yazarsa Cenab-ı Hak ona o kadar vereceğini de adeta taahhüt etmiştir. Herkesin kalbi, ruhu ne kadarsa. Birincisi bu. İkinci temsil. Cenab-ı Hak bu dersin hakikatını ruhumuzda nakşeylesin. Miracın manasını, hakikatını anlamayı nasip eylesin. Tabi Hazreti Peygamber'i anlamak, miracı anlamak, miracı anlamak onu anlamaktır. Ne kadar miracı anlarsak biz Peygamberimizi o kadar anlarız Aleyhisselatü Vesselam. Biz Hazreti Peygamber'i ne kadar anlarsak miracı da o kadar anlarız. Dolayısıyla biz namazımız, bizim miracımız olması hasebiyle ne kadar ciddi olursak miracı da o kadar anlarız. Biz namazda ne kadar ciddi manada durursak Hazreti Peygamber'in keyfiyetini de ruh olarak o kadar biz anlamış ve ona yakınlaşmış oluruz. İkinci temsili okuyorum. İkinci temsil, bir adam elindeki bir aynayı güneşe karşı tutar. Şimdi şöyle kapalı bir oda içindeyiz. Birisi de böyle camdan kafasını az bir çıkarıyor. Güneşi tam görmüyor ama aynası vasıtasıyla da güneşe karşı tutmuş, ışık alabiliyor. Doğru mu? Ayna vasıtasıyla ışık alabiliyoruz değil mi? O ayna kendi miktarınca bir ışık ve yedi rengi havi bir ziyayı, bir ışığı, bir aksi şemsten alır. O ayna güneşe karşı tutuldu ve güneşten ne yaptı? Işık aldı. Yedi rengi havi olan ışığı aldı ve ısıyı da alabilecek bir özellikte bir ayna ise onu da aldı. Güneşten. Onun nispetinde güneşle münasebetler olur. Ne münasebetiyle? Hangi nispette? Aynanın büyüklüğü nispetinde değil mi? Yani güneşin büyüklüğü kadar değil, aynanın büyüklüğü kadar güneşten feyiz alacak. Sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük hususi bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Şimdi burası güneşin İçine girdiği pencereden uzaktır farz edelim. Burası da karanlıktır. Aynamızla ışığı güneşten aldık. Ve aynamızla aldığımız ışığı bu karanlık yere tevcih ettik. Aydınlanır mı? Aydınlanır. Ama ne miktarınca? Aynanın büyüklüğü miktarınca. Oradan aldığı ışık miktarınca şey yapar. Güneşin büyüklüğü kadar değil. Aynanın büyüklüğü kadar. Diğeri ise, bir adam daha var. Hazreti ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyadan çıkmasının ve Miraç dağına çıkmasının hikmetini anlatıyor. Diğeri ise aynayı bırakır, doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar, haşmetini görür, azametini anlar. Karanlık yerde olan o şahıs, güneşin büyüklüğü kadar değil, aynanın büyüklüğü nispetinde, büyüklüğüne göre ışık alan o şahıs, orayı bırakıyor ve dışarı çıkıyor. Güneşi gördü mü? Gördü. Her tarafı aydınlatan güneşle müşerref oldu mu? Müşerref oldu. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar, güneşin pek geniş, şahşai saltanatını görür ve bizzat perdesiz onunla görüşür. Sonra döner, hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyası ile sohbet eder, konuşur ve böylece minnettarane bir sohbet edebilir ve diyebilir. Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin ve çini tamamını ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazları olan nazenin güneş. Birinci adam onu diyebiliyor muydu? Bakın odanın içinde dünyayı zaten doğduruz bilmiyor. Her tarafı aydınlatan güneşten bir haber. Sadece elindeki aynayı az bir güneşe doğru uzatıyor. Ondan aldığı ışıkla kendi odacığını aydınlatmaya çalışıyor. Doğru mu? Dolayısıyla ikincisi çıkıyor bu odadan. Güneşin güzelliğini, büyüklüğünü, azametini görür. Orada da durmaz. Daha büyük bir yere çıkayım. Güneşin haşmetini anlayayım diye yüksek bir dağa çıkar. Ve güneşin her tarafı aydınlattığını, ısındırdığını, yedi renk dağıttığını, bütün çiçeklere hayat bahşettiğini oradan müşahede ediyor. Ondan diyor ki, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin ve çini ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazları olan nazenin güneşi. Onlar gibi benim haneciğimi, bahçeciğimi ısındırdın ve ışıklandırdın. Bütün dünyayı ışıklandırdığın ve yeryüzünü ısındırdığın gibi. Halbuki evvelki ayna sahibi böyle diyemez. O ayna kaydı altında güneşin aksi ise asarı mahduttur. O kayda göredir. Şimdi tekrar meseleyi izah etmeye çalışalım. Bu misal başlı başına harika bir misaldir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın niye bulunduğu yerde Cenab-ı Hak'la görüşmeyi yapmadı da şu kadar yüksek bir yere, bir makama çıktı? Bir, şu dünya, üzerinde yaşadığımız dünya bu oda gibidir. Cenab-ı Hakk'ın sadece isim ve sıfatlarının nurlarını 70 bin perde arkasından biz müşahede ediyoruz. Ve kalbimizin aynası miktarınca Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarından ışıklar alıyoruz, nurlar alıyoruz ve kendimizi de etrafımızdan nurlandırmaya çalışıyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise şu dünya odasını bırakıyor. Bütün uzaya, alemlere, kainata çıkıyor. Ondan sonra kürsi dediğimiz aleme geçiyor. Metafizik bir alem. Ondan sonra arş dediğimiz aleme geçiyor. Cennet ve cehennem dediğimiz alemlere geçiyor. Ondan sonra Sidretül Münteha dediğimiz hılkat aleminin yüksek mertebesine çıkıyor. Sonra da hılkat aleminin, yaratılış aleminin bittiği ve vücub alemi dediğimiz alemin başladığı Kab-ı Kavseyn mertebesinin oraya kadar geliyor. Ve ondan sonra bütün şu kainatı ve bütün kürsiyi ve bütün arşı ve bütün maddi ve manevi alemleri ve bütün bilmediğimiz ve bildiğimiz Kur'an'da bize bildirilen ve bildirilmeyen, Cenab-ı Hakça sadece bilinen, meleklerin bazıları tarafından bilinen, onlarca da bilinmeyen alemlerin tamamına Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkarılıyor ve onu gördükten sonra ey yeryüzünü, ey kainatı, ey kürsiyi, ey arşı, ey bütün hılkat alemini manevi esma ve sıfatların nurlarıyla nurlandıran şems-i ezeli olan Allah'ın hitabını orada rahat söylüyor. Sen söyleyebiliyor musun? Söyleyeyim. Niye? Odanın içindesin. Küçük nurlarla muhatapsın sen. İşte ikisi de görüşmedir. Ama birisi kendi odacığının içerisinde güneşle bir görüşme, onunla bir muhatap olma. Birisi de koca kainatı ışıklandıran güneşle muhatap olmak gibi. Birisi kendi içinden Cenab-ı Hakk'ı kendi Rabbi ünvanıyla bilir. Ya Rabbi diye hitap eder. Kendi aynasının büyüklüğüne göre Cenab-ı Hakk'ı bilir. Birisi de kendi kalbinin aynasını bir tarafa bırakır. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, ihsanıyla ve irşadıyla semavatın bütün tabakalarını, bütün maddi manevi alemleri, bütün kürsiyi ve arşı, Sidretil Münteha'yı, cennet cehennemi ziyaret ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip Ettahiyyatullah demesi gibi. Biz de Ettahiyyatullah diyoruz. O da orada Ettahiyyatullah demiş. Çok enteresan. Dolayısıyla Hazreti Aleyhisselam Miraç Dağı'na çıkıyor ve bütün kainatı halk eden, maddi manevi alemi yaratan, ezel ve bedin maliki, mülk ve melekutun hakimi olan Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü oradan daha iyi müşahede ediyor. Doğru mu? Burada bir mukadder sual var, onu da izah edelim. Bazen oluyor, tarif için söyleyeceğim inşallah, yanlış konuşmayız. İsmi ilahiyatçı olan, fakat ilahiyat bilgileriyle haşir neşir olmamış olan bazı insanlar var. Lisans eğitimini sosyolojide görmüş, ya da tarihte görmüş, ya da felsefede görmüş, ya da normal bir bölümde görmüş. Fakat kapı açık, master ve doktorayı ilahiyatta yapabilme imkanı var. Biz de bir nebze üniversitede çalıştık, onları biliyoruz. Şimdi bazı insanlar master'ı ve doktora ilahiyata geçiyor ama kendi temeli ilahiyat değil, İmam Hatip değil, İslami ilimleri hiç bilmez. Ama daha sonra ilahiyata geçmiş ya. İlahiyatçı, araştırmacı, profesör, akademisyen diye çıkarıyorlar televizyona ve bu ciddi meseleleri konuşturuyorlar. Birincisi bunlara hakları yoktur. Onları oraya davet eden de, altyapısı olmadığı halde oraya çıkan da. Niye? Çünkü uzmanı değil. Nasıl ki benim gözüm ağrıdığı vakit, doktor olduğu halde ben bir ortopediciye gitmiyorum. Doğru mu? Nasıl ki benim diyelim mesela kalbimde problem var, kulak burun boğazcıya gitmiyorum. Ve o da doktor. Onun uzmanı olan zatlara gidiyorum. Ve bu ciddi soruları tevcih ettikleri vakit o insanlara, onlar da zaten bu iş için adeta iştahlı bir şekilde çıkıyorlar maalesef. Utanacaklarını hesaba katmadan, bunlara şimdiye kadar İslam alemi cevap bulmamıştır. Bunların cevabı yoktur. Zaten bazı şeyler yanlış anlatılıyor diye milletin kafasını karıştırıyor. Arkadaşlar, muhakkik alimler ve uzmanlar İslam alemi içerisinde konuşulan hiçbir meseleyi cevapsız bırakmamışlardır. Biz bilmeyebiliriz. Ama bunların cevabı var. Bu soru soruluyor. Allah mekandan münezzeh mi? Evet. Allah'ın mekan ve zaman gibi bir şeyle kayıtlı olması, bağlı olması haşa düşünülemez. Çünkü zaman da yaratılmış, mekan da yaratılmış. Zamanı ve mekanı yaratan Allah onlara haşa bağlı olması düşünülemez. Ben de mahlukum, ben de zaman ve mekana mukayyedim, kayıtlıyım. Niye? Çünkü ben yaratılmışım. Bütün insanlar da böyle, bütün mahlukat da böyle. Güneşin de bir mekana ihtiyacı var, doğru mu? Ama Cenab-ı Hak, bütün zaman ve mekanı yaratan Allah, zamandan ve mekandan münezzehtir. Şimdi soru şu, diyorlar ki, madem Allah mekandan münezzehtir, o gibi zatlara soruyorlar. Cevabı burada. Bediüzzaman'a sor, İmam-ı Azam'a sor, İmam Gazali Hazretlerine sor. Sorulması gereken zatlara sormuyorsun da senin beyninde problem var diyelim. Beyin operatörüne ya da beyin profesörüne, uzmana gitmiyorsun da kulak burun boğazcıya gidersen elbette ne yaparsın? Yanlış yaparsın. Burada da sen asıl uzman olan zata gitmiyorsun. Hiçbir şekilde uzmanlık alanına girmeyen bir adama bu soruyu soruyorsun. Soru şu. Allah mekandan münezzeh mi? Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu kadar mesafeyi çıktı gitti. O zaman Cenab-ı Hak'la bir yerde görüşmedi mi? Görüştü. O zaman Cenab-ı Hak orada değil midir diye soru. Haşa. Allah mekandan münezzeh. Zamandan münezzeh. Peki nasıl izah edeceğiz? Bu da ikinci bir mukadder soru. Soru burada. Şu dağ misali Bediüzzaman'ı. Evet. Miraç'ta bir odada bulunan bir zatın aynası vasıtasıyla aldığı ışıklar ile dağın başına çıkıp güneşi her tarafı ışıklandıran bir manevi ya da maddi imkanlara sahip olan yüksek kalitede bir ışıklandırıcı lamba olarak gören bir zatın güneşle şeyi farklıdır, muhatabiyeti. Bu misali anlattı ama buradan bir şey anlıyoruz. Bu zat dağın başına çıktığı vakit güneş o dağda mıdır? Size bir uzmanlık sorusu. Güneş o dağda mıdır? Bakın, güneş o dağda değil. Niye? O dağ güneşi istiap edecek, kapsayacak büyüklükte, keyfiyette değildir de ondan. Peki dağ niye çıktı? Güneşin en mükemmel bu dünyadan görüneceği yer dağ da. Onun için bu zat dağa çıktı da ama dağda görmedi. Dağdan gördü güneşi. Doğru mu? Dolayısıyla güneşin bu dünya cihetiyle bir mekanı yok. Niye? Çünkü zaten dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük olan bir kütleye sahip. Bu dünyanın tamamı onu istiap edemez ki. Bu dünyanın içerisinde küçük bir dağ onu istiap etsin, onu kapsasın. Tekrar meseleyi şey yapıyoruz, izah ediyoruz. O zat dağın başına çıktı, dağın başında güneşle görüşmedi. Dağın başından güneşle görüştü. Dağın başından güneşi görebildi. Dağın başından güneşin haşmetini anlayabildi. O dağda güneşle görüşmedi, o dağdan görüştü. Doğru mu? Doğru. İşte meseleyi buraya getiriyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu dünya odasındayken bizim gibi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla muhatap oluyordu. Ama kendisi Cenab-ı Hakk'ın izniyle, keremiyle bütün kainatı yaratan, ezelin ve ebedin sultanı, mülkün ve melekutun hakimi olan ve bütün mahlukatın maddi ve manevi alemlerin yarısı olan Allah'ı daha iyi bilmek, marifette daha ciddi istidat kesbetmek, mertebe kat etmek için Miraç Dağı'na çıktı. Ama Allah Miraç Dağı'nda değil, o dağda güneşin olmaması gibi. Nerede Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak o dağdan görünür. Çünkü Allah mekandan münezzeh. Keyfiyetini bilemiyoruz. Ya. Demek ki Hazreti Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la Miraç'ta görüşmemiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Miraç'tan Cenab-ı Hakk'ı görmüştür ve Miraç'tan görüşmüştür. Dolayısıyla o Miraç Dağı Cenab-ı Hakk'ın göründüğü bir alem ki bu dünyada şimdiye kadar kimse oraya çıkamadığı için kimse bu dünyada Cenab-ı Hakk'ı görmüş değil. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi ben seni görmek istiyorum diyor. Sen beni göremezsin diyor Cenab-ı Hak. Niye? Çünkü senin bulunduğun odadan benim görmem mümkün değil. Sen şu dağa çıkabilirsen, o dağa da çıkamayınca göremiyor. Bir soru daha var burada. Müminler Cenab-ı Hakk'ı cennette görecek mi? He? İşte bakın. Bu tabir o soruya otomatikman götürür. Miraç'ta Allah'ı görmeyeceğiz. Cennette Allah'ı görmeyeceğiz. Cennetten göreceğiz. Allah cennette değil ki, haşa. Allah cenneti de yaratmış, cehennemi de, dünyayı da yaratmış, ahireti de, mülk aleminde yaratmış, melekut aleminde. Hepsi mahluk olduğu için Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir mekanda haşa olması söz konusu değil. İstihab değil. Biz inşallah Cenab-ı Hak nasip eder de cennete gidersek Cenab-ı Hakk'ı cennetten görebileceğiz. Ama cennetin her tarafından da değil. Kuddüs diye bir saray var. Kuddüs sarayına gittiğin vakit oradan görebileceksin. Bir de o var. Onun için hadiste var. Cennet ehli Cenab-ı Hakk'ı görmek için, rüyete mazhar olmak için gittiği vakit öyle nurlanıyor ki geldiği vakit kendi hane halkı onu zorla tanıyabilecektir. Demek ki gitmek ve gelmek var. Başka bir alemde görüp kendi hanesine gelip hanesiyle görüşmek var. Ailesiyle, dostlarıyla görüşmesi var. Ama görünme makamı çok daha farklı bir alemdir orada. Bununla alakalı sormak istediğiniz var mı abiler? Elhamdülillah. Bakın bu çok böyle televizyonlarda, çeşitli yerlerde duyuyoruz. Yazık ediliyor yani. Bazı safi zihinler var. Avam insanlar var. Bu gibi sohbetlere gelemeyen, imkanı olmayan insanlar var. Kafalarında ciddi manada karışıklıklar hasıl oluyor. Gerçi onlar o soruyu sorduktan sonra elhamdülillah bizim sorularla İslamiyet gibi internet sitelerimiz, bizim bu gibi kitapları okuyan öğretmenlerimiz, bütün bu manada kitaplarla ya da muhakkik alimlerimiz, arkadaşlarımız, imamlarımız, bakıyorsunuz ki ertesi gün her taraf bir medrese gibi oluyor. Her tarafta bu meseleler konuşulmamıştır. Bu da işin rahmet ciheti. Kimse düşünmüyor ki bu meseleleri. Böyle bir adam çıkıyor, bu mesele güya kafalarını karıştıralım diye ortaya çıkıyor. Herkes sormaya başlıyor. Herkes sorunca da herkes bilgilenmiş oluyor elhamdülillah. Bir de o var ya. Tabii. Çünkü her musibette bir nimet vardır. Elhamdülillah. İşte Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyeti insaniyeye hadsiz meratibi tezamun eden iki suretle tezahür eder. Birincisi, aynayı kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, herkes istidadına ve tay-i meratipte seyr-i sülüküne, esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten cüz'i ve külli, o Şems-i Ezel'in nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Galibi esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. Şimdi burada bir tabiri daha izah etme ihtiyacı hasıl oldu. İslami literatürde isimlerin zılları ve isimlerin asılları diye iki tabir kullanılır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine esma diyoruz. İsimler. Çoğul yani. Bu isimler bizde tecelli eder. Mahlukata tecelli eder. Mevcuda tecelli eder. Ama bütün bu tecelliler esmanın neydir? Gölgesidir. Zıllıdır. Yani az evvelki o misali tekrar nazarınıza getirin. Odada bulunan bir zatın aynayı güneşe karşı tutup güneşin ışıklarını alması gibi. Güneşin asli ışıkları odayı aydınlatmıyor. Güneşin asli ışıkları aynaya vuruyor. Aynadan da zıl dediğimiz gölge yansıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri, bizde zıl olarak tecelli eder. Peki. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da nasıl tecelli eder? Peygamberlerde nasıl tecelli eder? Onlar o aynanın bizzat kendisi olduğu için ve insanları aydınlatmak için Cenab-ı Hakk'ın istihdam ettiği şahıslar olduğu için onlar zıl ve gölge değildir. Onlar asıldır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve peygamberler Cenab-ı Hakk'ın isimlerini bizzat alır, bizzat onlarda tecelli eder. Ve onlardan da bize tecelli eden ne oluyor? Zıl oluyor. Bir misal daha vereceğim. Mesela dünya cennetin gölgesidir diyoruz. Dünya cennetin gölgesi. Cennetteki şeyler asıl, buradaki şeyler gölgedir. Mesela elma yiyoruz. Elmadan aldığımız lezzet cennetteki elmaya göre buradaki bir elmanın gölgesini yiyip aslına göre aldığımız lezzet gibidir. Bir gölgeyi yediğimiz vakit ne kadar lezzet alıyorsak aslına nispeten buradaki elmayı yediğimiz vakit aldığımız lezzet cennetteki asıl elmaya göre o nispette düşüktür, gölge hükmündedir. Dolayısıyla cennet asıl, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin asliyetine mazhar, dünya ise zıl, o cennetten buraya akseden nurlar, ayna gibi yani. Şimdi burada da onu anlatıyor. Evet, bir veli kendi bulunduğu yerden Cenab-ı Hak'la görüşüyor. Cenab-ı Hakk'ın isim esfatlarının şualarını ve nurlarını alıyor. Doğru ama neyle alıyor? Gölge olarak alıyor. Yani aynalardan alıyor. Peki Hazreti Peygamber Selam nasıl alıyor? Asıl olarak alıyor. Çünkü kendisi bizzat o nurlardan alıyor. Miraç da bunun en güzel örneği ve delili. İkincisi, insanın camiyeti, genişliği ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan, bu dünyanın, dünya ağacının en nurani, en münevver meyvesi kimdir? İnsandır. Ama hangi insan? Firavun, Nemrut gibi insanlar da mı? Hayır. Hangi insanlar? En mükemmel meyve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan sonra sırasıyla peygamberlerdir. Sonra ashab-ı kiram geliyor. Başta Hulefai Raşidin, Allah hepsinden razı olsun, aşire-i mübeşşere, sonra da derecesine göre sahabiler. Ondan sonra Hazreti Mehdi geliyor. Ondan sonra müştehitler geliyor. Ondan sonra gavslar ve kutuplar geliyor. Ondan sonra derecesine göre müminler geliyor. Bu sıralama böyledir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine mazhar olma. Mesela sahabelere bakıyorsunuz, onlarda fazla keramet görünmüyor. Ama büyük bir veliden çok çok daha büyük deniyor. Niye? Çünkü mesele keramette değil ki. Mesele Cenab-ı Hakk'a olan yakınlıktadır. O da Cenab-ı Hakk'ın isimlerine mazhar olma, esmalarına mazhar olmakla oluyor. İkincisi, insanın camiyeti ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynayı ruhunda gösterebilmesi cihetiyle Cenab-ı Hak tecelli zatiyle ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nev insanın manen en azam bir ferdine tecelli azam tezahür eder ki bu tezahür ve tecelli Mirac-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam sırrıdır ki onun velayeti risaletine mebde olur. Şimdi burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın velayetiyle Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının adeta gölgelerini mükemmel manada üzerine alması ve tecelli ettirmesi. Şimdi şöyle bir düşünün. Bir büyük şeye, mekana ışık düşüyor ya da ısı düşüyor. Siz bir mercekle o ısıların hepsini bir odak noktasına, noktayı mihrakiye diyoruz ona, bir yere topluyorsunuz ve yakıcı bir duruma geliyor. Onunla bir kağıt yakabiliriz değil mi? Aynı şekilde Üstad diyor ki, insan eğer insan olsa, eğer hakiki bir insanlık mertebesine gelse, bütün kainatta dağılmış olan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını bir odak noktası hükmünde kendisinde toplayabilir. İşte bunu en mükemmel manada şimdiye kadar sağlamış olan bir tek zat var. O da Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Yani bütün kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün kemalat neyse, bütün güzellikler neyse, tecelli ettirdiği isim ve sıfatların bütün keyfiyeti neyse, hepsini adeta onun aynayı ruhunda Cenab-ı Hak tecelli ettiriyor. Ve bütün kainat namını onun için huzuruna alıyor. Çok enteresan bir tespit. Evet. Velayet ki zıldan geçer. Velayet gölgede kalır. Az evvel o aynanın ışığı gibi. İkinci temsilin birinci adamına benzer. Ne yapıyor? Kendi odası karanlıklı. Karanlıklı olan odasını aydınlatmak için güneşin büyüklüğü nispetinde değil, kendi aynasının büyüklüğü nispetinde ne yapıyor? Güneşten ışık alır, odasını aydınlatır. Risalette ise zıl yoktur. Ne yaptı? Odadan çıktı ve dağın tepesine çıktı. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar, ikinci temsilin ikinci adamına benzer. Ehadiyet ile vahidiyet. Bunların tevhide bakan ciheti farklı. Bakın. Cenab-ı Hak vahidiyetle iş yapar. Ne demek? Umumi kanunlarla, ondan sonra sebepler tahtında, perdeler arkasında Cenab-ı Hak bir şeyleri yarattı mı biz buna vahidiyet diyoruz. Herkese göz vermiş mi? Evet. Bu vahidiyettir. Herkes anne babadan mı dünyaya gelir? Evet. Bu vahidiyettir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın babasız dünyaya gelmesine ehadiyet diyoruz. Perdesiz, sebepsiz ve umumi kanunların haricinde hususi bir iltifatla Cenab-ı Hak bir şey yarattı mı? Biz buna ehadiyet diyoruz. Herkese Cenab-ı Hak konuşur mu? Hayvanlarla, meleklerle, ilham cihetiyle? Evet. Buna vahidiyet diyoruz. Allah herkesle konuşur. Ama Allah'ın vahiy vasıtasıyla, peygamberlerle görüşmesine ehadiyet diyoruz. Umumi kanunlar muhacesine değil, hususi bir iltifat var burada. Herkesle Cenab-ı Hakk'ın onun kalbinde ilhamla görüşmesi mümkün olduğu gibi, herkesle Cenab-ı Hak'la görüşebiliyor mu? Evet. Bu umumi bir kanundur. Buna vahidiyet diyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın buradan çıkıp Cenab-ı Hak'la doğrudan görüşmesi Miraç'ta, biz buna ehadiyet diyoruz. Hususi bir tecellidir. Diyelim mesela birisi suya atladı ve boğuluyor. Ona siz bir yüzcü olarak gittiniz, yardımcı oldunuz. Kurtardınız mı Allah'ın izniyle? Evet, Cenab-ı Hak istediği için. Bu vahidiyettir. Ya da bir kayıkla gittiniz yanına, kurtardınız. Buna vahidiyet diyoruz. Can simidi attınız. Buna vahidiyet diyoruz. Hangi şekilde Allah'ın koyduğu kanunlar muhacesinde kurtarılırsa bu vahidiyettir. Ama Yunus Aleyhisselam balığın karnında Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle sebepsiz kurtarılmasına ehadiyet diyoruz. İşte peygamberlik umumi kanunlarla, umumi yaratmayla, Cenab-ı Hakk'ın her zaman yaptığı bir fiille olan bir iş değildir. Miraç hiç değildir. Şimdiye kadar, ezelden ebede kadar buna melekler de, Cebrail Aleyhisselam da biz de Cenab-ı Hak'tan vahiy aldığı halde o da dahil Miraç'a mazhar olan hiçbir Allah'ın kulu yok. Miraç'a mazhar olan sadece ve sadece bir tek zat var. Hiç umumi bir kanun yok, hiç perde yok, hiç sebep yok. Doğrudan doğruya iltifat var, doğrudan doğruya incizap var, doğrudan doğruya Allah'ın hususi bir iltifatı var. Ve biz buna ehadiyet cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın sohbetine müşerrefiyettir diyoruz. Dolayısıyla her bir velinin kendi kalbinde müşerref olduğu bir sohbete nedendir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam şu kadar uzun bir mertebe mesafe gittikten sonra müşerref olabiliyor sorusunun cevabını burada buluyoruz. Niye? Çünkü onun gittiği sohbet normal bir sohbet değil. Padişahın herkesle görüştüğü gibi normal bir iş için görüşmesi kabilinden değil. Bütün kainatı ilgilendiren, kainatın istikbalini ilgilendiren ve Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratma hikmetine matuf şekilde özel bir görüşme olduğu içindir ki şu kadar mesafeyi kat etmiştir. Bütün kainatı görüp kainatın halkı olan Cenab-ı Hakk'ı daha iyi anlamak için. Peki Allah'ı hakkıyla anlamak mümkün mü? Mümkün değil. Buna kim dahil? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da dahil. Hiçbir mahlukun Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla anlaması mümkün değil. Çünkü bir şeyi ihata etmek ondan büyük olmak anlamına gelir. Onun için hadis-i şerif var. La ya'lemullâhe illallah. Allah'ı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Peki biz bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama kendimize göre. Kendi kabımıza göre, tabir daha da olmasın, bir okyanusu. Kendi aynamızın büyüklüğüne göre bir güneşi anlamaya çalıştığımız gibi. Hakkıyla anlamak mıdır? Hayır. Ebedül abatta da Hazreti Peygamber devamlı terakki edeceği halde yine onun söyleyeceği söz Miraç'ta söylediği sözdür. Sübhaneke ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Seni hakkıyla anlayamadık, anlayamayacağız. Dolayısıyla biz devamlı anlamaya çalışacağız ki buna marifetullah diyoruz. Ama anlamaya çalıştığımız müddetçe bileceğiz ki biz daha hala çok gerideyiz. Anlamıyoruz, anlayamıyoruz dedik mi anlamanın tarifidir o. Anladım dedin mi anlamadığının tarifidir o. Elhamdülillah. Bir gün Erzurum'da üniversitede gençleri alıp böyle havuz başı var orada. Erzurum'da olan arkadaşlarımız varsa bilir. Talebeyiz. Böyle bir havuz başı var. Erzurum'un merkezi. Banklarda arkadaşları teker teker oturtuyorduk. Herkes bir ayrı bankta oturacak. Kim yanına gelirse gelsin. Cumhurbaşkanı mı geldi? Ona muhakkak alınacaksınız. Vali mi geldi? Muhakkak alınacaksınız. Şimdi oturdum yanıma bir Erzurumlu bir abi geldi. Oturduk sohbet ediyoruz. Ben de diyorum ki hacım diyorum. Allah'ı bilmek lazım, anlamak lazım ama adam bir celallendi. Ulan dedi Allah'ı bilmeyen mi var dedi. Ulan geldi buna bir şey anlat. Erzurum'da da böyle fıtri bir şey var değil mi? Sonra Cenab-ı Hak nasip etti elhamdülillah. Bu manayı böyle bir dedim ki bak. Hazreti Muhammed Selam kadar Allah'ı bilen kimse var mı? Yok. Onun da Allah'ı en iyi bildiği yer Miraç olarak şey yapıyor. Çünkü onun terakkiyatının noktayı müntehası. Orada söylediği ifade ya Rabbi biz seni hakkıyla anlayamadık deyince dedik ya öyle anlatsana ya falan. Elhamdülillah. Demek ki bazen doğru anlatmak lazım. Son cümleyi okuyup bırakıyoruz. Velayet ki zıldan geçer. İkinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zıl yoktur. Doğrudan dolayı Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar. Ehadiyet. İkinci temsilin ikinci adamına benzer. Miraç ise velayet-i Ahmedin Aleyhisselam keramet-i kübrası hem mertebe-i ulyası olduğundan risalet mertebesine inkılap edilmiş. Bu da çok enteresan. Üstad Seri bunu devamlı kullanıyor. Miraç'ta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti risalete inkılap etmiş. Veliliği peygamberliğe inkılap etmiş. Velayetiyle çıkmış, vahye mazhar olup risaletiyle geri dönmüş. Onun için giderken müddet var, zaman var, gelirken bir anda geliyor. Niye? Risalette zaman yok da onun için. Miracın batını yani içi velayettir. Halktan hakka gitmiş. Mahlukattan Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Zahiri miraç, miracın zahiri ve görüntüsü ise risalettir, peygamberliktir. Haktan halka geliyor. Cenab-ı Hak'tan insanlara geliyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sürüktür. Çok meratibin tayına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u azam olan risalet ise akrebiyet-i ilahiyenin inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyyale kafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş, gelmiş. Bu tabirleri de izah edip sohbeti bırakacağız. Kurbiyet ve akrebiyet meselesi. İkisi de yakınlıktır. Kurbiyet, yakınlık. Akrebiyet de yakınlıktır. Vahidiyet ve ehadiyet tabirleri gibi ikisi de birliktir. Ama Üstad Hazretlerine Cenab-ı Hak bir şey nasip etmiş. Kavramlar arasındaki farkı fark etme. Kavramlar arasındaki farkı güzel misallerle ortaya koyma misalini, özelliğini Allah nasip etmiş. Velayet, kurbiyet mertebeden de yükselmektir. Kurbiyet. Risalet ise akrebiyetin inkişafıdır diyor. Ne demek? İkisi de yakınlık. Akrebiyet, kurbiyet. İkisinin de şeyi, özü kurb, yakınlık. Üsaseri güneş misalini veriyor. Bunu da izah edip bırakacağız. Güneş, maddesiz aksi, kayıtsız nuru vasıtasıyla o ışıkları geliyor, gözümüzden girip Allah'ın izni keremiyle görmeyi oluşturuyor değil mi? Güneşin ışıkları. Onun ısısı geliyor, vücuduma ısı veriyor. Doğru mu? Evet. Onun ışığındaki D vitamini geliyor, bu kadar uzaktan benim derime, vücuduma inşip D vitamini veriyor. Ben bunları kendimde yapamıyorum. Dolayısıyla güneş mi bana yakın, ben mi kendime yakınım? Bu soruyu kendimize soralım. Güneş bize bizden daha yakın oldu. Çünkü ben kendi içimde yapamadığım tasarrufatı güneş bende yapıyor mu? Yapıyor. Dolayısıyla güneşin bize bir yakınlık ciheti var. Doğru mu? Doğru. Peki güneş mi bize yakın, biz mi ona yakınız? Ya da güneş mi bize uzak, biz mi ona uzağız meselesini konuştuğumuz vakit diyoruz ki yakınlık var, yakınlık güneşindir. Uzaklık var, doğru. 149,5 milyon kilometre bir uzaklık var. Uzaklık güneşin değil. Kimindir? Bizimdir. Yani biz maddi olduğumuz için, nursuz olduğumuz için, yani nur saçan varlıklar olmadığımız için güneş gibi, yıldız gibi, biz güneşten 149,5 milyon kilometre uzaktayız. Doğru mu? Şimdi biz güneşe yaklaşmak istiyoruz. Ya güneşe kendi uzaklığımız noktasından yaklaşmaya çalışacağız. Bu uzun bir mesafedir. Yani 4000 sene günlük 30 kilometre üzerinden yürümeniz lazım ki güneşe yaklaşabilirsiniz. Ama güneşin bize yakınlığı cihetiyle bir irtibat kurmaya çalışsak zamana, müddete ihtiyaç yok. Bir anda güneşin bana yakınlığı cihetiyle, biz bunu akrebe diyoruz, güneşe sohbet edebiliyoruz, doğru mu? Ama güneşin bizdeki yakınlığı hissetmezsek, güneşe yaklaşayım dersek, o zaman biz binlerce sene yürümemiz gerekiyor. Binlerce sene füzeyle gitmemiz gerekiyor diyelim. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize yakınlığını hissetsek, akrebiyet sırrının inkişafı olsa, zamansız ve müddetsiz çok nurları alabiliriz. Allah bize bizden daha yakın çünkü. Ama biz Cenab-ı Hak'tan uzak olmamız hasebiyle, fıtrat olarak, ilim olarak, marifet olarak Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya çalışayım desem uzun müddet, uzun zaman benim çalışmam lazım. Onun için velayet, kurbiyet mertebelerinden inkişaf etmektir. Ki bir evliya 40 sene çalışır, 40 sene değil, 40 bin sene çalışsa bir peygamberin Cenab-ı Hak'tan aldığı vahye ne yapamaz? Mazhar olamaz. Niye? Allah'ın o zata, peygamber olan yakınlığı cihetiyle bir yakınlığı var. Allah bir anda ona vahiy verir. Bir anda onu terakki ettirir. Bir anda normal bir insanken kainatın en iyi mahluku hükmünde peygamber yapar ona. Onda bir çalışma, bir zaman, bir müddet söz konusu değil. Onun için Miraç'ta da gitmiş, gelmiş, yeri hala sıcak. Hadi bakalım sen kendi imkanlarla gitmeye çalış. Milyonlar sene gidemezsin. Milyarlar sene gidemezsin. Allah'ın cezbi, Allah'ın yakınlığı, Allah'ın kudreti, Allah'ın iltifatı olacak ki sen bir anda ne yapasın? O yüksek nurlara müşerref olabilesin. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Miracınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimizi manevi miraca nasip eylesin. Her bir namazımızı manevi bir miraç hükmünde kabul eylesin. Her bir tahiyyatımızı da miraçta Hazreti Aleyhisselam'ın tahiyyatı nev'inden, kalitesinden kabul eylesin. Ona yakınlığı Cenab-ı Hak bize hissettirsin. Ondan Allah uzak tutmasın. Kendisine ve sevdiklerine de yakın eylesin. Allah hepinize razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.